Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz, Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 24. bölüme bakacağız. 24. bölümün sözleri şöyle: kötülere imrenme, onlarla birlikte olmayı isteme. Çünkü yürekleri zorbalık tasarlar, dudakları belalardan söz eder. Ev bilgelikle yapılır, akılla pekiştirilir. Bilgi sayesinde odaları her türlü değerli, güzel eşyayla dolar. Bilgelik güçten, bilgi kaba kuvvetten üstündür. Savaşmak için yöntem, zafer kazanmak için birçok danışman gerekli. Ahmak için bilgelik ulaşılamayacak kadar yüksektir. Kent kurulunda ağzını açamaz. Kötülük tasarlayan kişi düzenbaz olarak bilinecektir. Ahmakça tasarılar günahtır. Alaycı kişiden herkes iğrenir. Sıkıntılı günde cesaretini yitirirsen gücün kıt demektir. Ölüm tehlikesi içinde olanları kurtar. Ölmek üzere olanları esirge. İşte bunu bilmiyordum desen de insanın yüreğindekini bilen sezmez mi? Senin canını koruyan anlamaz mı? Ödetmez mi herkese yaptığını? Oğlum, bal ye çünkü iyidir. Süzme bal damağa tatlı gelir. Bilgelik de canın için öyledir. Bilmiş ol. Bilgeliği bulursan bir geleceğin olur ve umudun boşa çıkmaz. Ey kötü adam, doğru kişinin evine karşı pusuya yatma. Konutunu yıkmaya kalkma. Çünkü doğru kişi 7 kez düşse yine kalkar. Ama kötüler felakette yıkılır. Düşmanın düşüşüne keyiflenme. Sendelemesine sevinme. Yoksa Rab görür ve hoşnut kalmaz. Ve düşmanına duyduğu öfke yatışır. Kötülük edenlere kızıp üzülme. Onlara özenme. Çünkü kötülerin geleceği yok. Çırası sönecek onların. Oğlum, Rabbe ve krala saygı göster. Onlara baş kaldıranlarla arkadaşlık etme. Çünkü onlar ansızın felakete uğrar. İnsanın başına ne belalar getireceklerini kim bilir? Şunlar da bilgelerin sözleridir. Yargılarken yan tutmak iyi değildir. Kötüye suçsuzun diyen yargıcı halklar lanetler, uluslar kınar. Ne mutlu suçluyu mahkum edene. Herkes onu candan kutlar. Dürüst yanıt gerçek dostluğun işaretidir. İlkin dışarıdaki işini bitirip tarlanı hazırla, ondan sonra evini yap. Başkalarına karşı nedensiz tanıklık etme ve dudaklarınla aldatma. Bana yaptığını ben de ona yapacağım, ödeteceğim bana yaptığını deme. Tembelin tarlasından, sağduyudan yoksun kişinin bağından geçtiğimde her yanı dikenlerin, otların kapladığını gördüm. Taş duvarda yıkılmıştı. Gördüklerimi derin derin düşündüm, seyrettiklerimden ibret aldım. Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım. Ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım demeye kalmadan yokluk bir haydut gibi, yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine. Evet, Süleyman'ın Özdeyişleri 24. bölümün sözleri böyle. Özdeyişler 24. bölüm, Süleyman'ın yazıp düzenlediği Özdeyişler bölümünün sonuncusudur. Bundan sonra Süleyman'ın Hiskiya'nın adamlarının derlediği özdeyişlerine geleceğiz. Belli ki Süleyman çok sayıda özdeyiş yazmıştır. Bizim elimize geçenler toplam sayının küçük bir yüzdesidir. Bu kısa cümlelerde büyük gerçekler yer almaktadır. Bunlar yaşamlarımızı kavrayıp bize yol gösterebilirler. Kötülere imrenme diyor 1 ve 2. ayetlerde. Onlarla birlikte olmayı isteme çünkü yürekleri zorbalık tasarlar, dudakları belalardan söz eder. Bu bizlere daha önce de sunulmuştu değil mi? Önemli olan şeylerin tekrarını görüyoruz. Örneğin dilin kullanımı, gurur ve akılsızlık hakkında çok şey söylenmiştir. Bunlar sürekli olarak vurgulanan noktalar çünkü yaşamımızda önemli yerleri vardır. Bu kişileri sadece büyük kentlerin kaldırımlarında değil, kendi oturduğumuz yerlerde de görüyoruz. Tanıdığınız herkese uyacak bir özdeyiş bulabileceğinizi söylememin nedeni budur. şimdiye kadar da kutsal kitaptaki kişilere uyduğunu gördüğümüz birçok özdeyiş bulduk. Asaf'ın bir mezmuru olan Mezmur 73, burada Süleyman'ın özdeyişlerindeki ayetimizle aynı şeyi konu alıyor. Asaf, çünkü kötülerin yönencini gördükçe küstahları kıskanıyordum. Onlar acı nedir bilmezler. Bedenleri sağlıklı ve semizdir. Başkalarının derdini bilmez. Onlar gibi çile çekmezler. Bu yüzden gurur onların gerdanlığı, zorbalık onları örten bir giysi gibidir. Şişmanlıktan gözleri dışarı fırlar. İçleri kötülük kazanı gibi kaynar. İnsanlarla eğlenir, kötü niyetle konuşur, tepeden bakar, baskıyla tehdit ederler. Göklere karşı ağızlarını açarlar, boş sözleri yeryüzünü dolaşır. Bu yüzden halk onlardan yana döner, sözlerini ağzı açık dinler. Asaf bundan rahatsız oluyordu. Sanıyorum siz de rahatsız oluyorsunuz. Ben de bir zamanlar bu hisleri yaşamıştım. Okumak isteyen ama fakir oldukları için okuyamayan birçok genç görmüştüm. Diğer yandan hiçbir yeteneği olmayan, beceriksiz, okumaktan nefret eden zengin çocukları gördüğümde bu hisleri yaşamıştım. Şimdi Süleyman bu konuyu ele almaktadır. Onlara imrenme. Onlarla birlikte olmayı isteme. Neden? Bir hesap günü geliyordu. Asaf kötülerin neden başarılı olduğunu anlamadığını söylemişti. Tanrı'nın tapınağına girene kadar o zaman anladım sonlarının ne olacağını demişti. Tanrı onları gerektiği biçimde ele alacaktır değerli dostum. Dünyaya baktığımızda büyük ölçüde adaletsizlik görüyoruz ve bu konuda sizin ve benim yapabileceğimiz çok az şey var. Her şeyi protesto eden bir nesilde yaşadık. Dünyadaki birçok şeyi eşitlemeye çalıştılar. Bütün bu protestoların herhangi bir sorunu çözdüğünü sanmıyorum. Çünkü sorun insanın yüreğindedir. Değişmesi gereken insanın yüreğidir dostum. Bu durumu bir gün eşitleyecek olan Tanrı'dır. Tanrı'nın bunu yapacağına emin olabiliriz, güvenebiliriz. Sizlerin ve benim yaşamdaki yerimizi kabul etmemiz gerekir. Tanrı'nın her birimizi yeryüzündeki amacımızı yerine getirmemiz için bulunduğumuz yerlere koyduğunun bilincine varmanın bizleri daha mutlu insanlar yapacağına inanıyorum. Başarılı olan bir sürü kötü insana bakıyorum ve bir şey anlamıyorum. Tanrı'ya bunu anlamadığımı kerelerce söyledim. Asaf'ın yaptığı gibi bunu Tanrı'ya söylemekten korkmayın. Önemli olan Tanrı'nın her şeyin icabına bakacağına güvenerek sizin kendinizin Tanrı'yla yolunuza devam etmenizdir. Olaylara Tanrı'nın bakış açısıyla bakmayı öğrenmemiz gerekmektedir değerli dostum. Kutsal kitap kötü bir sona erişen kötü insanların örnekleriyle doludur. Bu yaratılış kitabında Kain'le başlar. Lut gibi bir adam bile kurtulmuş olduğu halde Sodom kentinde yaşamayı seçti ve orada başarılı oldu. Ama bir gün geldi ki oraya hiç yerleşmemiş olmayı arzuladı. Bunu yapması onun için üzücü bir hataydı. Bu yüzden Tanrı sözünü okursanız bir süre için başarılı olan insanları göreceksiniz ama sonra tekrar ve tekrar yargının da geldiğini göreceksiniz. Bunu anlamamız çok önemlidir değerli dinleyicilerimiz. Ev bilgelikle yapılır, akılla pekiştirilir, bilge sayesinde odaları her türlü değerli, güzel eşyayla dolar. Bu yapmamız gereken şeyin harika bir resmidir. Bir adam bir ev inşa eder ve sonra evi mobilyalarla, güzel resimlerle, halılarla, güzel kişisel eşyalar ve değerli eşyalarla doldurur, kitaplarla doldurur. Böyle bir ev, zevkle döşenmiş güzel bir ev görmek için çok hoştur. Sizler ve benim de burada bir bilgelik, bir hikmet, bir bilgi evi inşa etmemiz gerekir. Kafalarımıza ve yüreklerimize her türlü harika mobilyalar, vazolar, resimler ve güzel şeyler koymalıyız dostum. Elçi Pavlos'un Timoteos'a öğüdü buydu. Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı'ya makbul ve alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Ve siz ve ben yüreklerimizi ve yaşamlarımızı Tanrı'nın sözüyle doldurmalıyız. Dostum, güzel bir köşk yapmak için çalışalım, bir çöplükle yetinmeyelim. Fakir bir ülkede birini ziyaret ederken beni bölgesindeki evlerden bazılarına götürdü. Bunların birçoğu eski tahtalardan yapılmış yamuk yumuk evlerdi. Çoğu çürümekte ve bakımsızlıktan harap olan yerlerdi. İçeride gerçekten oturacak hiçbir yer, bir sandalye bile yoktu. Bir köşede ailenin üzerinde uyuduğu bir battaniye ya da bir koyun postu bulunurdu. Yatak yoktu. Yemekler evin dışında pişiriliyordu. Bunun çok trajik olduğunu düşünmüştüm. Doğrusunu isterseniz bu ülkedeki o insanların fakirliğini düşünmek bile beni hasta ediyor. Ama dostum, burada zengin ülkelerde yaşamlarını güzel bir ev, ruhsal bir ev oluşturmak, onu Tanrı sözünden birçok harika hazinelerle doldurmak için harcaması gereken birçok Hristiyan tanıyorum. Bunun yerine sahip oldukları tek şey küçük bir çöplük. Evet, gerçek anlamda sahip oldukları küçük bir çöplüktü. Ve içeri baktığımda o kadar büyük bir bilgisizlik görüyorum ki, korkunç değerli dostum, korkunç bilgisizlik. Orada hiçbir şey yok, içerisi bomboş. Daha geçen gün bir grup vaizle konuşuyordum ve onlar da bu görüşme katıldılar. Günümüzde kiliselerimizdeki en büyük trajedi kilise üyelerinin bilgisizliğidir. Batı dünyasına bakıp da bunlar Hristiyandır demeyin. Gerçekten bunların Tanrı sözünden bilgileri yoktur. Çok az bir kesim Tanrı sözünü ciddiye alıp onu çalışıyorlar. Gerçekte Batı dünyasındaki kiliselerde bilgi yoktur. Bilgi eksikliği vardır. Fakir, küçük, bomboş evleri vardır. Ev bilgelikle yapılır, akılla pekiştirilir diyor Süleyman Peygamber. Bilgi sayesinde odaları her türlü değerli, güzel eşyayla dolar. Bilgelik güçten, bilgi kaba kuvvetten üstündür. Savaşmak için yöntem, zafer kazanmak için birçok danışman gerekli. Günümüzde kullanmamız için birçok kaynak vardır. Öğüt alabileceğimiz birçok insan olmasının yanı sıra Tanrı sözüne de sahibiz. Bir karar verme zamanında kutsal kitabı açıp bir ayete bakma yönteminin iyi bir yöntem olmadığına inanıyorum. Bunun altını yeniden çiziyorum. Bir karar verme zamanında kutsal kitabı öylesine açıp bir ayete bakma yönteminin iyi bir yöntem olmadığına inanıyorum. Ve bunu söylüyorum. Bu iyi bir şey değildir. Tanrı sözü döndürülüp doğru yerde durmasını umut ettiğiniz bir rulet değildir dostum. Kutsal kitabın tümünün ne dediğini bilmemiz gerekir. Musa, Yeşu, Samuel, Davut, Mikail, Zekeriya, Matta, Paulus ve Yuhanna'yı, yani tüm kutsal kitabı okumamız, araştırmamız, düşünmemiz gerekir. Bunların hepsi bizim öğütçülerimizdirler. Bir karar zamanında hepsine birden bakmamız, hepsine birden akıl danışmamız gerekir. Sıkıntılı günde cesaretini yitirirsen gücün kıt demektir diyor Süleyman Peygamber. Burada epey önemli bir şey söylüyor. Bir erkeğin işini bir erkek yapabilir diyor. Eski bir söz vardır. Bir erkeğin işini yapmak için hiçbir zaman bir erkek çocuğunu yollamayın der. Tanrı ruhsal karakterimizi oluşturmak için bu gerçekten stres, gerginlik ve sınanma zamanlarını kullanır. Sahip olduğumuz ruhsal kuvveti sıkıntı zamanımızda sergileriz. Sınanma zamanlarında Tanrı adamlarından birçoğunun arkalarını dönüp kaçtığını görmek bizim için büyük bir tesellidir. İlyas peygamber Karmel Dağı'nın tepesinde çok cesurdu ama İzabel'in kendisini öldürmek için peşinde olduğunu öğrendiğinde Berşava'ya varana dek kaçıp çölde saklandı. Hizmetkarını orada bıraktı. Kendisi çölde yoluna devam etti. Bir ardıç ağacının altına büzülüp "Ya Rab, ölmeme izin ver" dedi. Bunu İlyas peygamber yaptı. "Ya Rab, ölmeme izin ver." Kral Davut, Kral Saul tarafından kovalanırken bir an bile huzur içerisinde değildi. Davut kendisinin dağlardaki bir keklik gibi avlandığını ve o günlerden birinde onu yakalayıp öldüreceklerini söylemişti. Cesareti kırılmıştı ama hem Davut peygamber hem de İlyas peygamber o sıkıntı zamanlarında Rabbin kendilerini güçlendireceğini ve güçlendirdiğini öğrenmişlerdi. Ölüm tehlikesi içerisinde olanları kurtar, ölmek üzere olanları esirge. İşte bunu bilmiyordum desen de insanın yüreğindekini bilen sezmez mi? Senin canını koruyan anlamaz mı? Ödetmez mi herkese yaptığını? Şimdi yardım edebileceğiniz birisi var ve ona yardım edebileceğinizi biliyorsunuz. Mesih için tanıklık edebileceğiniz biri var ve o kişinin dinleyebileceği tek kişi siz olabilirsiniz. Geçenlerde sevdiğim birinin intiharından sorumlu olduğunu düşünen birisiyle konuştum. Bir şey yapması gerektiğini bildiğini söyledi. Bence yapması gerekiyordu ve yapmamıştı. Bir insan bir şeyi yapması gereken zamanda onu yapmadığı için büyük bir vicdan azabı içerisinde olabilir. Rab Tanrı yürekleri araştırandır dostum. Yapmamız gereken bir şeyi yapmadığımızı bildiğimiz böylesi bir zamanda Rab'be dönüp, Rab beni bağışla. Başarısız oldum. Şimdi beni kuvvetlendirmen ve bana yardım etmen için sana geliyorum demekten başka bir çare yoktur dostum. Rab böyle bir duayı işitecektir. İnsan başarısızlığından ötürü çektiği acı ve suçluluğun altında ezilmekten kurtulacaktır böylece. Rab onu kurtaracaktır. Bu özdeyişin önemine dikkat etmeniz ve yardımımıza ihtiyacı olan insanlara erişmemiz iyi olur. Çünkü diyor, doğru kişi 7 kez düşte yine kalkar ama kötüler felakette yıkılır. Doğru kişi 7 kez düşte bile yine kalkar. 7 sayısı biliyorsunuz bütünlüğü bildiren bir sayıdır. Tamlığı, bütünlüğü bildirir 7 sayısı. Kişinin sürekli olarak düştüğü anlamına gelir. Ama doğru kişi yeniden ayağa kalkacaktır. Böyle bir adam tanıyor musunuz? Simon Petrus böyle bir adamdı. Ama kötülerin felakette yıkıldıklarına dikkat edin. Bu da Yahuda'dır. Bu özdeyiş Rabbimizin 12 öğrencisine çok iyi bir örnektir. Petrus sürekli düşen bir adamdı. Suyun üzerinde yürümeye çalıştığında başarısızlığa uğradığını söyleyebiliriz. Ben gerçekten başarısızlığa uğradığını sanmıyorum. Çünkü Petrus suyun üzerinde yürümüştü. Suyun üzerinde bir insanın yürümesi başarısız olamaz. O Rab'be bakmıştı, Rab'be iman etmişti ve bir müddet suyun üzerinde yürümüştü. İsa'ya gelmek için suyun üzerinde yürümüştü ama gözlerini İsa'dan ayırıp o kabaran dalgalara baktığında batmaya başladı. Ama Rabbin onu kurtardığını ve tekneye İsa ile birlikte yürüdüğünü hatırlayın. Ama Petrus'un Rab İsa'nın tutuklandığı gece başarısızlığa uğradığı kesindi. Rabbini 3 kere inkar etti. Petrus Rabbi tekrar ve tekrar hüsrana uğrattı. Ama her zaman ayağa kalkıp Rab'le birlikte yoluna devam etti. Bir gün bana bir adam geldi. Birçok kereler başarısızlığa uğradım ve Rab'be dönüp ona yeniden başarısızlığa uğradığımı ve yeniden başlamak istediğimi söylemeye utanıyorum dedim. Ona, sen utanıyor olabilirsin ama Rab utanmıyor. Sana yeni bir başlangıç sağlamaya hazır dedim. Sonra bana, sizce bir insan kaç kez başarısızlığa uğrayıp yeniden Rab'be dönebilir diye sordu. Ona, bilmiyorum ama ben kendim yüzlerde bir yerdeyim ve hala ona dönüyorum dedim. Göksel babamıza dönüp ona yeniden düşüp kirlendiğimizi söyleyebileceğimizi bilmemiz bizler için çok önemlidir. Bizleri yeniden kendi hizmetine koyacaktır. Böyle bir göksel babaya sahip olmak çok harikadır. Düşmanın düşüşüne keyiflenme. Sendelemesine sevinme diyor. Düşmanın düşmüş de düşmanın başına bir kaza gelmiş de buna sevinme. Hoşlanmadığınız birisinin başına kötü bir şey geldiğini duyduğunuzda böyle bir şey olduğuna sevindim demiyor musunuz? Lütfen bana böyle bir şey demediğinizi söylemeyin. Çünkü insan doğası böyledir. Eğer böyle bir şey söylemediyseniz, bunu düşünmüşsünüzdür. Tanrı düşüşüne keyiflenmedir. Sorunu çözmenin yolu bu değildir. Neden? Yoksa Rab görür ve hoşnut kalmaz. Düşmanınız düştüğüne sevinirseniz, Rab dönüp adamı başarılı yapmaya başlayabilir. O zaman gerçekten üzgün olursunuz. Bu yüzden burada düşmanınız düştüğünde sevinmemeniz için pratik bir neden görüyorsunuz. Kötülük edenlere kızıp üzülme, onlara özenme diyor Süleyman peygamber. Bunu biraz önce okuduk diye düşünebilirsiniz. Evet, burada bu bölümün birinci ayetinde gördüğümüz düşüncenin aynısını görüyoruz. O zaman neden tekrar edilmiş? Yine bu, bize bunun ne kadar önemli olduğunu göstermek için. Rab bunu öğrenmemizi ister. Rabbimizin bazı benzetmeler ve mucizeleri tekrar ettiğine dikkat ettiniz mi? Örneğin 5000 kişinin doyurulması 4 müjdede de kaydedilmiştir. Müjde yazarlarının her biri kendi müjdesine özgü ayrıntılara eklemiştir. Mucize o kadar önemliydi ki bizler için 4 kez kaydedilmiştir. Ve bu özdeyişin öğretisi de öneminden ötürü tekrar edilmelidir. Bölümün 23. ayetinden sonuna kadar olan parça, şunlar da bilgelerin sözleridir diye bir ekle tanıtılmıştır. Şunlar da bilgelerin sözleridir. Yargılarken yan tutmak, taraf tutmak iyi değildir. Burada delikanlının mezun olmadan önce öğrenmesi gereken bir şey daha vardır. Yargılarken yan tutmak iyi değildir. Yani yargıda taraf tutmak iyi bir şey değildir. Bu günlük hayatta önemli bir konudur ve günümüzde buna çok ihtiyaç vardır. Yetkili konumlarda olan kişilerin bunu bilmeleri gerekir. İşverenlerin bunu bilmeleri gerekir. Yetkili konumda olan herkesin bunu bilmesi gerekir. Bir, favoriler sistemi olmamalıdır. Adalet herkes için eşit olmalıdır. Kötüye suçsuzsun diyen yargıcı, halklar lanetler, uluslar kınar. Günümüzde bu durumu çok görüyoruz değil mi? Kötüler övülüyor, sık sık kötü bir insanın doğru biri olduğu söyleniyor. Bu gerçekleşebilecek en kötü şeylerden biridir dostum. Bana yaptığını ben de ona yapacağım, ödeteceğim bana yaptığını deme. Bu tekrar ve tekrar duymakta olduğumuz sözleri tekrar etmekte. Paulus'un, elçi Paulus'un Romalılara yazdığı mesajın aynısı. Öç benimdir. Kötülüğün karşılığını ben vereceğim diyor Tanrı. Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım, ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım demeye kalmadan yokluk bir haydut gibi, yoksulluk bir akıncı gibi gelir üzerine. Bu genç üniversiteden mezun olacaktır. Birçok şey biliyor ve başka iyi nitelikleri var olabilir ama eğer tembelse bunun hayatındaki en büyük elverişsiz durum olduğunu görecek.